Ayrım 10.
Nil böyle haftada birkaç gün dişçiye taşınıyor. Doktorun iltifatları, saçını okşayışı, ona yavrum diye seslenişi çok hoşuna gidiyor. O kadar ki dişçiye gidemediği günler onu özlüyor. Son gün akşam geç vakit, o gün parlatma ve cila yapılacak. Nil dişçi koltuğuna oturduğunda adam elini omzuna koyup "Artık bana güveniyorsun değil mi?" diye soruyor. "Evet, hiç acıtmadınız," diyor Nil. Sekreter gelip "Çıkabilir miyim efendim?" diye soruyor. Dişçi ona başıyla evet işareti yaparken asistanına da "Sen de çıkabilirsin. Yardım gerektiren bir şey yok," diyor. Nil'in dişleri gıcır gıcır parlarken dişçinin dizleri bacaklarına, dirseği memelerine değiyor. Bu kırkına gelmiş yaşlı adamın kendisinden hoşlanması onu çok mutlu ediyor. "Sen eminim rejim yapıyorsundur," diyor adam. "Her zaman," diyor Nil. "Sakın yapma, sakın. Ne kadar güzel olduğunu bilsen," diyor dişçi. Dişler artık şefkatle doldurulmuş, temizlenmiş, cilalanmış durumda. Şimdi sıra Nil'in elinden tutarak bekleme salonuna, kanepenin üzerine götürmeye geldi. "İçim genç, içim genç, ne yapayım ki içim genç? Beni yaşlı bulmuyorsun değil mi?" diye soruyor adam. "Hayır," diye yalan söylüyor Nil. "Sana aşık oluyorum galiba," diyor Nil'i öperken. Sonra Nil'i okşayıp severken "Bu kocaman memelerin, şu tombul kıçın, ah harika, harika," diyor inliyor dişçi. Nil ilk kez şişmanlığının beğenildiğini görüyor, gururlanıyor. Güzelliğinden emin bir kadın edasıyla adamın giysilerini çıkarmasına ses çıkarmıyor. Kendini yere, parkelerin üzerine ve dişçinin kollarına bırakıyor. Adam sevişiyor, Nil ne yapacağını bilemeden yatıyor. Yapma demeye kalmadan fena halde canı acıyor. "Özür dilerim, özür dilerim, nasıl oldu bilmiyorum, o kadar harikaydın ki. Ama çok yakında 18'inde olacaksın, bu senin en doğal hakkın değil mi?" "Kızdın mı bana yavrum?" diyor dişçi parkedeki kanı temizlerken. Nil canının bu kadar acımasına sinirleniyor, yoksa olan bitenden son derece memnun. Yaşamındaki bu değişimi kimseyle, annesiyle bile paylaşmamaya karar veriyor. O artık yetişkin, beğenilen, arzu edilen hoş bir kadın. O sırada telefon çalıyor, dişçi telefonu açıyor. "Birazdan çıkıyorum, tamam aklımda, merak etme, gecikmem canım," diyor. Nilüfer kalabalıktan korkuyor. Hitler konuşuyor, sanki bütün Berlin o meydanda toplanmış. Nilüfer'le Ali kalabalığa karışmamak için meydanın biraz ötesinde dururlarken bir de baktılar ki insanların tam ortasındalar. Akın akın geliyorlar, giderek artıyorlar. Hitler konuşuyor, bağırıyor, çağırıyor, çok heyecanlı bir konuşma tarzı var. Ama kalabalık ondan da heyecanlı gibi. Durmadan alkışlanıyorlar, avaz avaz bağırıyorlar. Nilüfer söylenenlerden hiçbir şey anlamıyor. Henüz Almanca konuşamıyor. Evet, hayır, teşekkür ederim, istemem, bunlardan başka bir kelime bilmiyor. Ali ile Nilüfer kalabalık içinde yok olmuş, iyice sıkışmış durumdalar. Ali Nilüfer'i kucakladı ama sanki ikisinin de ayakları yerden kesildi. Ali Nilüfer'in arkasında bir eli göğsünün üzerinden omzuna ulaşmış, kavramış, öteki eli karnının üzerinde sıkıca tutuyor. Nilüfer biraz korktu. Hayatında ilk defa böylesi bir kalabalık içinde bulunuyor. Bu kadar heyecanlı bir topluluğu daha önce hiç görmemişti. Hitler ne diyor, halk neden bu kadar heyecanlı acaba? Galiba Hitler Almanya'da mecburi askerlik sistemini getirdi. 2 yıl mecburi askerlik yapacaklar. Çok büyük bir ordusu olmuş, göreceksin bak. Yakında büyük bir savaş çıkacak. Öyle görünüyor, dedi Ali. Nilüfer bu işe pek şaştı. İnsanlar biraz kızgın gibiler ama hiç de mutsuz görünmüyorlar. Savaş kiminle, ne için çıkacak? Nilüfer'in eli karnına gitti. Ali'nin eli karnının üzerinde o eli kavradı sevgiyle. Şimdi orada çok değerli bir şey var. O değerli şey zarar görmemeli. Onun için bir an önce şu hengameden kurtulmaları gerekiyor. Güçlükle kendilerini kalabalığın dışına attılar. Hitler iyice coştu. Onlar yürüdükçe ses de aynı güçte arkalarından geliyordu. Nilüfer savaş çıkmaması için dua etmeye başladı. O ömrünün sonuna kadar Ali ile bu şehirde yaşayabilirdi. Bu şehir güzel, tertemiz, muntazam binaları, Balkonundan çiçekler sarkan evleri, sivri kiliseleri, geniş caddeleri var. Nilüfer, Alice ve bebeğiyle işte hep böyle sessiz, sakin yaşayacak. Burada ya da başka bir yerde. Şimdilik küçücük bir pansiyonda yaşıyorlardı. Bir tanecik odaları vardı. Bebek doğunca başka bir yere taşınırız diyordu Ali. Hem o zaman dersler de bitecek. E ama askerlik var diyemiyordu. Artık bir gün bile Ali'den ayrılmayacağını, dayanamayacağını biliyor, o nereye giderse ben de giderim diye düşünüyordu. Sevgi nedir öğrendi, aşkı tanıdı Nilüfer. Ali de onun için çıldırıyor, bebekten beri daha da çılgınlaştı. Her sabah portakal suları sıkıyor, karısının yatağına götürüyor, hem evde ders çalışıyor hem de ev işlerini yapıyor. Benim güzel karım, canım, sevgilim diye seviyor, okşuyor. Bu kadar sevmek çok kötü. Seni üzeceğim diye ödüm patlıyor diyor. Nilüfer de ona sevgiyle bakıyor. Yumuşacık elleriyle yanaklarını okşuyor. Sen öyle sanıyorsun ama ben seni daha fazla seviyorum diyor. Bir alet olsa da sevgilerini ölçebilselerdi ne çıkardı merak ediyorlar. Bunu tartışıyorlar. En büyük kavga konuları işte bu. Ben seni daha çok seviyorum. Hayır, ben seni daha çok seviyorum diye birbirlerine bağırıp çağırıyorlar. Sonra kıkır kıkır gülerek kucaklaşıyorlar. Nerede olurlarsa olsun sevişiyorlar. Dışarıda yemek yerken bile bakışarak sevişmeye başladılar. Birbirlerine bakarken o anda neler yapabileceklerini düşünüyorlar. Sanki şehvetle sevişiyorlar. Birbirlerine dokunmadıkları zamanlarsa özlem dakikaları. Ali'nin birkaç saat süren çalışma seanslarından sonra Nilüfer özlemle kocasının kucağına atılıyor. Aynı odada bulunmaları birbirlerini özlemeyi engellemiyor. Eğer Nilüfer yürüyüşe çıkmışsa ve Ali evde ders çalışıyorsa bu artık dayanılmayacak ölçüde bir özlem onlar için. Ali Nilüfer'i camlarda beklemeye başlıyor, dersini bir kenara bırakıp. Ali zayıfladı, sararıp soldu sanki. Nilüfer çok çalışıyorsun diyor Ali'ye. Sana olan aşkımdan bu hallere düştüm diye cevap veriyor Ali. Ama ne yazık ki Ali hasta. Nilgün'ün halası Yılmaz'a kızıyor. Anneannemin ölümü beni oldukça karmaşık duygular içinde bırakıyor. Hayır hayır, benim yüzümden oldu gibi bir düşünceye kapılmıyorum hiç. Benim yüzümden demek için kötü bir niyetimin olması gerekir. Gerçi Yılmaz sonraki günlerde sizi eve bırakmamı kabul etseydin, bütün bunlar başınıza gelmezdi dedi. Ama insan bu mantıkla giderse yaptığı çoğu şey için pişmanlık duyması gerekirdi. Çünkü karar verilen her şeyin bir de aksi yönü var. Yapmak için karar verirken yapmamak için de karar verilebilir. O zaman belki de yapmamak daha iyidir diye hiçbir şeye başlamamak gerekirdi. Yani pişmanlığın ne faydası var? Benim yüzümden ölmedi anneannem. Ancak bir de şu var, Yılmaz'ın arabasına binmeyi kabul etseydim belki de ölmeyecekti. Ama bu benim yüzümden oldu anlamına gelmiyor. Tesadüf işte, onunla ilk kez birlikte yürüyecektik diyorum Yılmaz'a. Tesadüf olur mu? Kader, bu kadarmış, böyle yazılmış diyor. Ben de soruyorum, o zaman neden kızıyorsun arabana binmedim diye? Demek ki arabana binmememiz yazılmış alınlarımıza. Duymamış gibi yapıyor, elimi tutuyor, üzülme der gibi. Düşündükçe işin içinden çıkamıyorum, çok üzülüyorum. Anneannemin o gün ölmesi sanki benimle ilgili bir şey. Sanki ölmeden önce birisinin gelip onunla böyle içten, kalpten konuşması bekleniyordu. Anneannem o gün biraz içini dökmüş, belki de ilk kez şöyle yürekten gülmüştü. Belki de birkaç kez daha böyle konuşabilseydik o uzun küpeleri bile takardı. Neden hepimiz böylesine kötüyüz? İnsanları kendi dertleriyle baş başa bırakıyor. Onlar için hiç çaba harcamıyoruz. Neden halam da anneannem gibi son derece nemrut ve egoist olduğu halde seviliyor, itibar görüyor? Üstelik ondan daha yaşlı, kaprisli, hem de rüküş. Belki de nedeni çok belli. O bize dert yüklemiyor, o bizi eğlendiriyor. Halama cenaze törenine gelme diyorlar, o yine de geliyor. bir duvarın üzerine oturmuş, etrafı izliyor. Bugün makyaj yapmamış ve güneş gözlüklerini takmış. Saçları kısa ve permalı. Çok seyrelmiş olmasına rağmen boyatıyor. Artık boya tutmuyor mu ne? O saçlar çok soluk bir sarı. Nasılsın halam diyorum yanına gidip. Ah evladım, iyi ki sana bir şey olmadı. Ne korktum, ne üzüldüm diyor. Yakından bakınca yanaklarına allık sürüp sonradan sildiğini anlıyorum. Öyle usulünce silmiş ki belli belirsiz bir pembelik kalmış yine de. Eliyle mantosunun yakasını tutuyor. İçinde eflatun bir bluz var. Dayanamamış, yine de renkli bir şey giymiş ama besbelli ayıp olur diye yakasını kapatmaya çalışıyor. Uzanıp elimi tutuyor. Ellerinin üzerinde kocaman kahverengi lekeler var. O bunlara çil diyor ama herkes bunun yaşlılık lekesi olduğunu biliyor. Orta parmağına kocaman bir yüzük takmış. Buradan çıkınca seni pastaneye götüreyim mi diye soruyor veyahut alışverişe çıkalım. Kendime saten bir kombinezonla külot alacağım. Yaka açılınca içinden şık bir şeyin görünmesi güzel duruyor diyor. Kendimi tutamıyorum, gülmeye başlıyorum. Yılmaz yanıma koşuyor. Ne yapıyorsun İlgün? Gülme sesli sesli. Böyle bir yerde yapılacak şey mi bu diyor. Ne yapacaktık yavrum? 67 yaşında kadın gitti diye ömür boyu yas mı tutacaktık? Ben onu güldürüyorum diyor halam. Kendimi tutmaya çalışıyorum ama beceremiyorum. Kriz halinde gülüyorum. Gözlerimden yaşlar boşanıyor. Bunları söyleyen halam 77 yaşında. Nasıl gülmem? Üç koca gömdüm ben çocuğum. Daha doğrusu üçün birini gömmedim. O daha yaşıyor ama aldığı kadın ona mezar hayatı yaşatıyor. Beter olsun. Hayat o kadar ciddiye alınacak bir şey değil. Bak 16 yaşım daha dün gibi. Şimdi gelmişiz kaça. Ne varmış gülünmeyecek? Dua et ki biz ölmedik. Buna memnun ol diye azarlıyor Yılmaz'ı. Bana dönüyor. Daha Yılmaz yanımızdan uzaklaşmadan. Aman şu senin Yalçın mı Yılmaz mı? Şu oğlan da pek kısa canım. Çağnoz gibi bir şey. Bulamadın mı şöyle pehlivan gibi bir delikanlı diyor. Sus hala, duyacak çocuk, ayıp diyorum. Omuz silkiyor. Belli ki iyice kızmış ona. Halam kendisini eleştirenleri hiç sevmez. Eminim artık Yılmaz'ın adını hiç hatırlamayacak ve ona hep Çağnoz diyecek. Bak, sana nasihatim olsun kızım Nilgün. Baktın adamı beğenmedin, vakit geçirmeden yani iyice yaşlanmadan boşanırsın. Yeter ki hemen çocuk yapma. Senin etrafındaki moruklar boşanmaya pek kötü gözle bakarlar. Sen onlara aldırma çocuğum. Bak, ben 3 kere evlendim. Ne oldu? Hiç fena bir şey olmadı. Eğer bu cüce Çağnoz adam seni üzerse çeksin arabasını gitsin kızım. Etrafa aldırma. Aldırıyorsun da ne oluyor? Bak şu kadına. Gencecik yaşta dağ gibi kadın. Ne yaşadı, ne gördü. Gitti işte. Biraz önce yaşlılığından söz ediyordu. Şimdi gencecik yaşında gitti diyor. Anneannem eller üzerinde arabasına doğru taşınırken ben halamla kol kola pastaneye gidiyorum. Şimdi bana da bir araba çarparmış da ölürmüşüm. Vallahi meşhur olursun kızım. Koluna giren herkes ölüyor diye. Halam sürekli konuşup kıkır kıkır gülüyor. Anneannemle birbirlerini sevmediklerini, hiç anlaşamadıklarını biliyorum. Ama ölümüne sevinmiş olabileceğini hiç sanmıyorum. Kendi yaşıyor olması onu bu kadar neşelendiren şey. Biliyor musun halacığım? Stockholm'de Russell mahkemesi kuruldu. Bernard Russell Vietnam Savaşı'na karşı sözümü kesiyor. Oh çok iyi etmiş çocuğum diyor. Halamın neyi bildiğini, neyi bilmediğini, neyle ilgilenip neye aldırmadığını kestirebilmek mümkün değil. Ama onunla her şeyi konuşabilirsiniz. Onun bedeni yaşlanmış, beyni bir genç kız gibi. Eğer vücudu el verseydi neler yapardı kim bilir. Acaba bu durum nasıl bir şey? İnsan bu kadar yaşlanıp içi genç kalıyorsa nasıl mutlu olabilir? Ne büyük bir haksızlık bu. Nil ceza veriyor. Nil gebe kaldığını bir süre anlayamıyor. İkinci ayın sonunda bu olasılık Ebru'nun aklına geliyor. Eczaneden aldıkları ilaç pozitif çıkıyor. Bunu 3-4 kez yineliyorlar, aynı sonucu alıyorlar. Ebru arkadaşına çok kızıyor. Ne kadar aptalsın. Bu zamanda gebe kalınır mı hiç? bunca önlem varken diyor. Nil de sinirleniyor. Bir şeylere karar mı verildi sanıyorsun? Hiçbir şey anlamadan pat diye oluverdi işte. Zaten çok beraber olmadık ki. Belki de ilk seferde olmuştur. Şansa bak. Benim bu kahrolası zarı koruma nedenim bu işte. Bir kere gitti mi iş çağrından çıkıyor. Herkesin başına gelen senin de başına geldi. Ama bak ben ne denli rahatım. Sen de sevişiyorsun ama. İlle de her şeyi yapmak gerekmiyor. Annelerimiz bu kadar çağdaş, genç insanlar. Söyleyebiliyor muyuz onlara neler yaşadıklarımızı? Gör işte, yapayalnızız. Bizimle dertleştiklerini, sorunlarımızı paylaştıklarını, hatalarımıza kızmayacaklarını, çare arayacaklarını söylüyorlar. Sonra en ufak bir şeyi fark ettiklerinde kıyameti koparıyorlar. Bir kez, 2 yıl önce 16 yaşındayken dudağım çürümüştü, saklayamadım. Daha doğrusu saklama gereği de duymadım. Birisiyle öpüşmüştüm. Yalnızca öpüşmüştüm. Hiçbir şey yapmadan o kadar uzun süre öpüşünce de dudağım morarmıştı. Annem görür görmez ne orospuluklar yapıyorsun sen diye suratıma korkunç bir tokat patlattı. Oysa ben ona anlatmayı, bir şeyler sormayı düşünüyordum aklım sıra. Modern kadın ya. Ondan sonra ona hiçbir şey söylemedim. Hiçbir şey sormadım. Şimdi yaşadıklarım, sevişme biçimim doğru mu, yanlış mı, zararlı mı bilemiyorum. Ama bir de başıma bekaret, gebelik gibi sorunlar çıksın istemiyorum. Aslında anneme anlatabilirim, tokat filan atmaz o. Anlat o zaman, o doktoruna götürsün seni. Yok, anlatmayacağım. Duruma kızmayabilir de adama kızabilir. Gidip adamı yumruklamaya filan kalkar, rezalet çıkar. Adama anlatacak mısın peki? Niye anlatmayayım? Onunla oldu bu ve beni seviyor. Hiç konuşmuyorsunuz ama. Haftada bir kez filan gidiyorum. Geç vakit. Bence ona söyleme. Bir daha arama. Adam seni ne arıyor ne soruyor. Sevgilin mi yani şimdi bu herif? Ne geziyorsunuz ne bir yere gidiyorsunuz beraber. Akşamüstleri muayenehanesine gidip düzüşüyorsun. Sen bu yaptıklarına sevişme mi diyorsun? Adam belli ki bu işlerin uzmanı. Bazen ne kadar kırıcı oluyorsun Ebru. Birkaç günü küs geçiriyorlar. Sonra bir gün Nil hüngür hüngür ağlayarak Ebru'yu arıyor. Çünkü dişçi ona ne malum bunun benden olduğu diyor. Senden ama başkasıyla birlikte olmadım diyor Nil de. Yavrum biliyorsun ben evli barklı adamım. Sen de kocaman kızsın. Ayıp bir şey yapmadık. İkimiz de istedik yaptık. Neden önlem almadın da şimdi böyle bir problem çıkarıyorsun diyor dişçi. Nil ağlamamak için kendini zor tutuyor. Ağlamamayı başarıyor. Belki doktor konusunda yardımcı olursun diye düşünmüştüm. Senden bir şey istemeye gelmedim diyor. Dişçi ona bir doktorun adını, telefon numarasını yazdırıyor. Her zaman beklerim. Başın sıkışırsa da gel diyor. İki yanağından öpüp kapıyı ardından kapatıyorum. Sonra Nil çok ağlıyor. Ebru da onu adamın yanında hiç ağlamadığı için kutlayarak avutmaya çalışıyor. Nil ağlamayı kestiğinde Ebru, yapılan hayvanlıklar cezasız kalmamalı. Şu herife haddini bildirmeliyiz diyor. Bu Nil'in aklına hiç gelmemişti ama ceza sözcüğü bile kulağına hoş geliyor. Uzun süre dişçiye verecek iyi bir ceza düşünüyorlar. Adam tutup dövdürme fikri ikisini de çok güldürüyor. Birden aynı anda akıllarına nefis bir şey geliyor. Karısına söyleyelim diye bağırıyorlar zafer kazanmışçasına. Ellerini havada birbirine vurup dakikalarca gülüyorlar. Evin telefonunu bulmak hiç zor olmuyor. Sıra adreste. Ebru muayenehaneye telefon edip sekretere doktorun evine çiçek yollayacaklarını söyleyerek adresi alıyor. Bu kadar kolay olacağını ummamışlardı. Bir kez daha birbirlerine sarılıp havalara zıplıyorlar sevinçten. Gazetelerden kestikleri harflerle güzel bir mektup yazıyorlar. Adamın geç vakit iş yerinde genç hastalarıyla neler yaptığını anlatıyorlar. Harfleri yapıştırdıkları dosya kağıdına hiç dokunmuyorlar. Ebru'nun elinde bir bulaşık eldiveni, Nil'de ise bir yün eldiven var. Kağıtta parmak izi kalmadığından eminler. Zarfın üzerine de parmak izi vardır endişesiyle bezle bir güzel siliyorlar, postalıyorlar. Sıra telefona geliyor. Telefondaki kadın dişçinin karısı. Önce kızıyor, Nil'e hakaret ediyor ama bir türlü telefonu kapatamıyor ve her şeyi sonuna kadar dinliyor. Neil kim olduğunu açıklamıyor elbette ama gebe kalışından, sonradan adamın söylediklerine kadar tüm olan biteni anlatıyor. Kadın zayıf bir sesle ona inanmadığını, bir daha kendisini rahatsız etmemesini söylüyor. Neil o zaman çok kızıyor ve kıçındaki fındık büyüklüğündeki beni nasıl gördüm yalan söylüyorsam diyor. Kadın telefonun öteki ucunda sus pus kala kalıyor. Neil telefonu kapatıyor. İki genç kız yaptıklarına bayılıyorlar. Öylesine mutlu oluyorlar ki kürtajı bile unutuyorlar. Yaşasın, akşam kıyametin kopacağı kesin diye bağırıyorlar. Ertesi gün buluşup doktora gidiyorlar. Doktor evli olmadığını öğrenince ana babanızdan izin kağıdı getirin diyor. Çok sıkılıyor, çok utanıyorlar. Dişçinin verdiği adres nerede diye soruyor Ebru. Yırttım attım, üzerimde ona ait hiçbir iz kalsın istemiyorum diyor Neil. O büyük ağlamadan sonra inanılmayacak kadar dingin. Böylesine huzurlu oluşuna kendi de şaşırıyor. Sanki üzerinden büyük bir yük kalkmış gibi. Artık her şey bitti. O kendini aldatmalar, adamın gerçekten onu çok beğendiğini sanmalar, çok güzel bir kadınmış gibi davranmalar, kendine hiç de yakışmayan cilveler. O adam yalnızca genç ve tombul kız seven ve bunları acımasızca avlayan bir moruk herifti. Neil de resmen avlandı ve işte bitti. Gerçekleri tüm acımasızlıklarıyla olduğu gibi kabul edince gerginlikler bitiyor. İnsanın kendini aldatması kadar yıpratıcı bir gerilim yok. Evet, insan kendi kendine çok kolay aldanıyor ama her an aldandığının bilincinde ve kendine küs kalarak. Onaylamadığın bir şey mi yapıyorsun? Neden kendi kendini aldatarak iknaya çalışıyorsun? Evet, bu doğru değil diye diye yap. Sonunda kurtulması daha kolay olur. Hem de daha az yara alır insan. En azından kendini aldatmış olmanın verdiği yıpranmayı yaşamaz. İşte şimdi Neil de ne denli salaklık ettiğinin bilincinde. Hiç de bir aşk yaşamadığının, adamın yalnızca cinsel güdülerini tatmin etmek için kendisini kullandığının farkında. Onun için de acı çekmiyor, yalnızca kızgınlık duyuyor. Sonunda izin kağıdı istemeyen bir doktor buluyorlar. Neil annesine, ben cuma akşamı babamda kalacağım diyor. Babasına da hafta sonu annesiyle kent dışına çıkacaklarını söylüyor. İkisi birbirleriyle hiç konuşmadıkları için yalanı ortaya çıkmaz diye düşünüyor. Ebru ile Neil doktordan çıktıklarında içeri girmelerinin üzerinden bir saat kadar zaman geçmiş. Bu kadar çabuk kurtulmalarına ikisi de çok şaşırıyor. Hemen bir hamburgerciye giriyorlar. Okul saatinin geçmesi bekliyorlar. Sonra bir taksiye binip Ebru'lara gidiyorlar. Ebru'nun annesine Neil'in bağırsaklarını bozduğunu söylüyorlar. İlk çocuk aldırılırsa bir daha hamile kalınmayabilirmiş diyor Neil. Hayır, hiç böyle bir şey yok diyor Ebru. Gece saat daha 10 olmadan telefon çalıyor. Ebru'nun annesi. Neil, annen telefonda seni istiyor diye bağırıyor. Neil ile Ebru korkuyla birbirlerine bakıyorlar. Neil omuzlarını silkiyor. Artık belli ki onun annesine yalan dayanmıyor. Bitkin ve kabullenmiş bir ruh haliyle telefonu alıp söyle anneciğim diyor. Annesi son derece yumuşak bir sesle. Neden babanda değil de orada olduğunun bir açıklaması vardır sanırım diyor. Neil de aynı yumuşak sesle elbette var anneciğim ama izin verirsen artık yarın anlatayım diyor.